Ayrım 11, sayfa 159. Duruşmaya ara verildiğinde Trabzon'dan okul arkadaşım Osman Sungur'u aramıştım. Bu iş için geldiğime sevindi. Görüşelim dedik. Trabzon Barosu'ndan arkadaşlar ve Ordu Baro Başkanı Kaşif Ergünyurt'la yol boyu duruşmaya konuşuyoruz. Kaşif abi, bu Adana denilen yerde hemen her gün herkes Allah'a küfretmeden lafa başlamaz. Sen kalk orayı bırak, Allah için gel burada cinayet işle. Olacak şey mi bu? Sonbahar henüz buraya ulaşmamış. Canlı bir yeşilliğin içinden Zigana'ya doğru tırmanıyoruz. 20 yıl evvel geçmiştim buralardan. Geniş yollar yapılmış. Tünelin girişindeki çeşmede durduk. Nefis bir manzara var. Billur berrak buz gibi yayla suyundan içerken gözüm yol levhasına takıldı. Rakım 2800 metre. Ülkesinden uzakta sürgünde ölen yazar Fahri Erdinç, günlerdir hücrede tutulan ve her gün yemesi için sadece şep gibi tuzlu somun verilen bir tutuklunun susuzluğuna çare olur diye günler geceler boyu Anadolu'nun dört bir köşesindeki suları anımsamasını anlatır bir öyküsünde. Zigana'nın zirvesindeki bu torul çeşmesinden de söz ediyor muydu öyküde? Bakmam lazım. Düşünüyorum yol boyu. Şu güzellikler içinde bu çektiklerimiz, bu cinayetler niye? Susurluk kamyonu. Kasım 1996 sabahı adliyedeyim. Gazete başlıklarına ilişti gözüm. Önceki gece Susurluk yakınlarında bir Mercedes kamyonu arkadan çarpıyor. Mercedes'in içindeki 3 kişi ölüyor. Bir de yaralı var. Ama belli ki bu sıra dışı bir kaza. Ölenler İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay ve Gonca Uz. Daha sonra Mehmet Özbay'ın 1978'de Ankara Bahçelievler'de 7 tipli genci öldürme talimatını veren, ayrıca birçok faili meçhulün şüphelisi olarak 16 yıldır Türkiye'de ve yurt dışında aranan Abdullah Çatlı'nın sahte kimliği olduğu anlaşılıyor. Gonca Uz da Çatlı'nın sevgilisi. Doğru Yol Partisi milletvekili ve Bucak aşiret reisi Sedat Bucak kazadan yaralı olarak kurtuluyor. Dipnot 1. Haluk Kırcı katliamı nasıl yaptıklarını sıkı yönetim savcısına anlatıyor. Kapıyı çaldık, kapı açılır açılmaz içeri girdik. Hepsine yere yatırdık. Ne yapacağımız konusunda talimat almak için Abdullah'a (parantez Çatlı) birini gönderdik. Abdullah Eter ve Pamuk göndermiş. Hepsini teker teker bayıltıp öldürelim demiş. Dışarı çıkıp arabada bekleyen Abdullah'la konuştum. Evde öldürmek zor olacak. İkişer ikişer götürüp öldürelim dedim. Olur dedi. İki kişiyi büyük reisin arabasına bindirip Eskişehir yoluna götürdük. Müsait bir yer bulup ikisini de yere yatırıp kafalarını ateş ettik. Geri döndük. Böyle zor olacağını anlayınca Abdullah tek tek boğalım bunları dedi. Bir tanesini zorla boğdum. Diğer dördünü bu şekilde öldürmek zor olacaktı. Arkadaşları gönderdim. Sonra da sedirin üzerinde bulunan dört kişiye yakın mesafeden ateş ederek mermilerin hepsini boşalttım. Silahı da götürüp Abdullah'a verdim. 2. Suç tarihlerinde emniyet teşkilatında görevli olan Mehmet Kemal Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken ve diğer bir kısım teşekkül örgüt mensuplarının terörle mücadele adı altında yola çıkıp bir süre sonra yasaların kendilerine verdiği yetkileri tam bir sorumsuzluk içinde ve kendi çıkarlarını gözeterek her türlü yasa dışılığı meşru sayıp amaçlarına ulaşmak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek yanlarına kamu görevlisi olmayan kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı ile katliam sanığı ve hükümlüsünü de alarak tam bir dayanışma ve işbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girdikleri, teşekkül mensuplarının anayasa ve yasaların kendilerine verdikleri yetki ve görevleri üstlenerek PKK terör örgütü ve terör örgütüne yardım eden şahıslarla mücadele görüntüsü altında cinayetler işledikleri anlaşılmıştır. Parantez, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde faili meçhuller için açılan davanın iddianamesinden. Arabanın içi uzun namlulu otomatik silahlar ve susturucularla dolu. Olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Cevapsız birçok soru var. 73 yıllık Cumhuriyet'in geldiği son nokta ve devletin tomografisi işte buydu. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın verdiği kırmızı pasaporta sahip çete ancak bir kamyona çarparak açığa çıkabildi. Öğleden sonra Gürbüz, parantez Özaltınlı, aradı. Herkesin kafasından geçen şeyleri paylaşıyoruz. Bir şeyler demek gerekir. Ben bunu kabul edemiyorum. Bir metin kaleme aldım, birkaç arkadaşa gönderdim. Sana da gönderiyorum. Bir bak, olmazsa gazetelere bir ilan verelim, dedi. Gürbüz güzel kalemiyle şöyle yazmış. Bu kadar güçsüz müyüz gerçekten? Biz bu coğrafyada yaşayan milyonlarca görmeyen göz, sağır kulak ve derin bir sessizlikten oluşan kişiliksiz koca bir gölge miyiz? Egemenliği kayıtsız şartsız ele geçiren büyük bir suç çetesi çıldırtıcı bir pervasızlıkla anlam yüklediğimiz tüm değerleri zehirleyerek kanlı kirli eli soluğumuzu keserken Biz daha ne kadar süreyle gündelik hayatımızın kabuğuna sığınarak onurlu bir yaşam sürdürebileceğimizi zannediyoruz? Parlamento, seçimler, temsilci demokrasi, hukuk ve bunun gibi dekor ardında oynanan bu kanlı, kirli oyuna, bu büyük yalana, çocuklarımızın yüzüne baka baka daha ne kadar katlanabiliriz? Bugün hangi siyasetçi, hangi bürokrat ve hangi sıradan yurttaş kendi onurunu ve zekasını alay konusu yapmadan bu işlerin gizli yürütüldüğünü, bu nedenle engellenemediğini ileri sürebilir? Bu çetenin neresi gizlidir? Her gün ekranlarda karşımıza çıkıyorlar. Hangi milletvekilinin, hangi bakanın eroin iş yaptığı, faili meçhullerde parmağı olduğu vesaire. Artık köy kahvelerinde konuşuluyor, biliniyor. Tetikçilerin isimleri, bağlantıları, yeşil pasaportları, sahte kimlikleri sayfa sayfa raporlarla elden ele dolaşıyor. Sedat Buçak'ın, devletin Güneydoğu'daki sivil ordusunun şefi olan bu aşiret reisinin uyuşturucu trafiğinde kilit durumda olduğu, arazilerinde uyuşturucu ekimi yaptığı, gazete sütunlarına yansımış durumda. Hangi gizlilik? Bu çete gücünü gizlilikten değil, devletçe himaye edilen şiddetten ve kirli paradan almaktadır. Şiddet ve paranın gücü toplumu teslim almıştır. Bu işlere bulaşmamak siyasetçisiyle, bürokratıyla, her meslekten yurttaşıyla bize onurumuzu kurtaracak bir gizlilik gerekçesi bile bırakılmamıştır. Milyonlarca insan bütün sinirleri alınmış, gücünün farkında olmayan moron bir dev gibi yere serilmiş yatıyoruz. Küstah bir cücenin elindeki şiddet ve para ile oramızı buramızı tartaklamasını korku dolu gözlerle mecalsiz de izliyoruz. Sesini yükseltmek isteyen tek tek aydınların cesareti de yetmiyor bizi kımıldatmaya. Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bu kirliliğin sessiz tanıkları olmaya daha fazla katlanmamalıyız. Tek bir fikir etrafında namuslu her yurttaşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Temiz toplum, demokratik hukuk devleti. Zengin, yoksul, sağ sol, laik, anti-laik, Kürt-Türk ayrımları içinde bugün bir kimlik bunalımı yaşayan toplumumuzun tüm taraflarına sesleniyoruz. Kendi kimliğimiz dışındaki kimlikleri yok etmeyi, esas aldıkça mücadeleye şiddeti soktukça hepimizi yok edecek en büyük çeteyi besleriz. Bugün de olan budur. Temiz topluma giden yolda birleşmek, siyasal kimliklerimizi terk etmeksizin bir arada yaşamayı sağlamamız gerekiyor. Toplumu bu kanlı kirli gücün elinden kurtarmak için bir şey yapmayanların kendi varlıkları için kimseden destek istemeye hakkı olmayacaktır. Bu toplumun geleneğine yerleşmiş yanlış bir soru vardı eskiden. Haksızlıklar karşısında hesap sorarcasına sesimizi yükseltip sorardık. Devlet nerede? Bu soru bitti artık. Devlet orada. En son hurda bir Mercedes'in içinde gördük onu. Şimdi biz kendimize soruyoruz doğru soruyu. Toplum nerede? Bu metni 320 avukatın imzası ile 20 Kasım 1996 günü Radikal'de yayınlandı. Gelen tepkiler olumluydu. Avukat arkadaşları bir hareketlenme geldi. Akşam farklı düşüncede olan 8-10 arkadaş toplandığımızda "Temiz toplum, hukuk devleti" kampanyası başlatma kararı aldık. Adliye önünden meclise kadar cübbelerimizle yürümeyi düşünüyoruz. O güne kadar da duruşmalara "Temiz toplum, hukuk devleti" yazılı kokartlarla gireceğiz. Ama devlet ağırdan alıyor. Kaç ay geçti, hiçbir somut gelişme yok. İstanbul'da Engin Cinmen'in öncülüğünde sürekli aydınlık için yurttaş girişimi oluşturuldu. Yurttaş girişimi 1 Şubat 1997'de mafya ile ilişkisi olan milletvekilleri yargı önüne çıkana kadar tüm yurttaşları her akşam saat 21'de evlerindeki ışıkları bir dakikalığına kapatmaya çağırdı. Biz de bir dakika karanlık eylemine buradan katılmaya karar verdik. Eylem tüm ülkede şaşılacak ölçüde yaygınlık kazandı. Şehrin bütün semtlerinde her kesimden insan aynı saatte evlerinin ışıklarını bir dakika söndürüp yaktı. Sokağa çıkılıp tencere tava çalarak eyleme destek verildi. Darbeden beri üzerine ölü toprağı serilmiş toplum sanki yeniden canlanmıştı. Umutlandık. Ben zaten her zaman toplumun böyle diri bir yanı olduğuna inanan biriyim. Yurttaş girişiminden Yüksel Selek ve Gülnur Aktop, Nisan 1997'de girişimin Ankara ayağını oluşturmak için geldi. Burada Ahsen Coşar, Zülal Coşar, Sema Alpan, Bülent Atamer, Ayla Adıgüzel, Muzaffer Adıgüzel'le bir sabah kahvaltısında bir araya gelindi. Ancak hala oraya dökülen kirliliğin tarafları ifadeye bile çağrılmıyor. Çetenin esas elemanlarından Özel Hareket Daire Başkanı İbrahim Şahin, aylar sonra emniyet müdürlerinin korumasında gösteriş yaparcasına teslim oldu. Meclis Susurlu Komisyonu beklentilerin aksine konuyu temize havale edecek gibi görünüyor. Bir sürü ilgisiz adamı dinliyor ama asıllarını dinle (parantezleyemiyor). Yurttaş girişimi 30 Eylül'de sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık eylemine yeniden başlama kararı verdi. TRT 2'de program yapan Seynan Levent, Ergin'i (Cinmen) davet etmiş, beni aradı. Hasan, gelemiyorum. Benim yerime sen git. Bekir (Yavaş) ve Hacer (Temirkan) stajyerim. Onlarla büroda bir durum değerlendirmesi yaptık. Hacer benim ilk kez canlı yayına çıkmamdan tedirgin. Bekir abi ile biraz daha kritik yapsaydınız keşke, dedi. Programda şöyle konuştum. Seynan Levent. Konuştuğumuz sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eyleminin gönüllülerinden Hasan Ürel, hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz de vatandaşın bu eylemini TRT olarak destekledik. Evet evet, teşekkür ediyoruz. Şubat ayı boyunca her akşam yaptığınız bu eyleme yeniden başlama kararı aldınız. Niye? Şimdi Seynan Hanım, şöyle bir tespit var. Özellikle Susurluk'tan sonra devlet yönetiminin kirlendiği, yaygın bir çürümenin ve çeteleşmenin oluştuğu açığa çıktı. Bunu sadece vatandaş olarak biz değil, devletin en üst yetkilileri dahi kabul ediyor. Biz devletin temizlenmesini, çetelerden arındırılmasını istiyoruz. Şöyle düşündük. Bunu kim yapacak? Buna dur diyecek birileri yok. Bunu biz hepimiz yapacağız. Bir kurtarıcı gelip yapmayacak. Ama birileri var. Yargı yok mu? Yasama yok mu? Evet ama biz tek tek vatandaşlar olarak onları uyarmalıyız, cesaretlendirmeliyiz. Onların arkasında olduğumuzu göstermeliyiz. Devlete ne duruyorsun, temizlen, içindeki çeteleşmeyi, mafyalaşmayı yok et, demokratik, şeffaf hesap verebilir bir devlet ol diyoruz. Devlet arkasında vatandaş olmayınca bunu yapamaz. İşte biz o desteği sonuna kadar vereceğimizi göstermek için bu eyleme başladık. Bunu bizler yapacağız. Bakın Seynan Hanım, yıllar sonra bize çocuklarımız soracak. Baba, anne, devletin bu kadar çürüdüğü, kirlendiği zaman sen ne yaptın? Nasıl tepki verdin? İnanın ben bu mahcubiyet nedeniyle katılıyorum bu eyleme. Bu eylemin bir organizatörü, bir başkanı, yöneticisi yok. Doğrudan vatandaş tarafından başlatılan sivil, barışçı, güler yüzlü bir eylem bu. Sıradan vatandaşın eylemi. Anlamı da burada. Evet ama kimileri sizi pasifist olarak görüyor. Evinde oturduğu yerden risk almadan ışıkları yakıp söndürmek nedir ki, diyorlar. Kabul etmiyorum. Halkımız geçim derdinde, sıkıntılı bir hayat sürüyor ama hep birlikte mahallemizde, sokağımızda ışıkları yakıp söndürerek dayanışmamızı, birbirimize güvendiğimizi gösteriyoruz. Bakın şimdi siyasi parti sözcülerini dinledik. Hepsi de eyleme destek veriyorlar. Onlara ne diyorsunuz? Bakın Seynan Hanım, bu eylemi kendi siyasi beklentiler için kullanmak isteyenler olabilir. Ama onların ikiyüzlü olup olmadıkları yarın fezlekeler meclise geldiğinde ortaya çıkar. Dokunulmazlık dosyaları oylanırken kim çetelere bulaşan siyasiler yargılansın diyor, kim karşı çıkıyor? Siz sadece bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına kadar mı devam edeceksiniz? Susurluk dosyası ile mi ilgilisiniz? Hayır, olur mu? Susurluk ile ortaya saçılanlar bir son aslında. Öncesi var. Lockheed uçak yolculuğu var. Kara para aklamaları var. Ülkemiz dışarıda kara para aklama cenneti olarak görülüyor. Bütün bu çeteleşmelerin temelinde yolsuzluklar var. Cinayetler var. Bu işlere bulaşanlar kendilerinin devletin çıkarı için çalıştıklarını, cesur ve kahraman olduklarını söylüyorlar. Sadece onlar değil, devleti idare edenler de böyle söylüyor, biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde böyle. Bakın İtalya'da temiz eller operasyonu sırasında yargılananlar da ne yaptımsa devletim için yaptım diyor. Bu evrensel bir savunma terminolojisi. Ama bir ülkede bu işlere bulaşanlar çok az. Biz mağdur edilenler ise büyük çoğunluğuz. Biz onları durdurabiliriz. İnanın ışıkların sesi çok uzaklara gidiyor. Yurt dışından gözüküyor. Kendimizle ne kadar övünsek yeridir. Beklentilerinizde bir gelişme olmazsa yeniden mi başlayacaksınız? Ne zamana kadar sürecek bu böyle? Bakın Seynan Hanım, biz vicdanlı, uyanık, tepki veren bir toplum olalım istiyoruz. Devletin de hukuka bağlı olmasını istiyoruz. Devlet, ben devletim, hukuk çiğnerim diyemez. Devlet de hukuk karşısında vatandaşına hesap vermelidir. Devlet hukuka otursun, biz ülkemizi, vatanımızı seviyoruz. Bizim çığlığımız bu. Bakınız geçen ay devlet görevlisi Mesudiye'de iki çocuğu öldürdü. Olayın yanlışlıkla olduğu söyleniyor. Bunu biz bilemeyiz ama devlet sadece özür dilemekle bunu geçiştiremez. Birincisi, açık şeffaf bir yargılama yapılmalı, sorumluları cezalandırmalı. Bu da yetmez, tazminat da ödemelidir. Dolayısıyla bizim eylemimiz devletin her türlü hukuksuzluğuna karşı uyanık olan vatandaşın eylemidir. Öyle görülmelidir. Ne zaman başlıyorsunuz yeniden? Yarın. Biliyorsunuz Uğur Mumcu çetelere karşı mücadelede sembol yüz akıdır. Bu Uğur da canını kaybetmiştir. O nedenle biz onun katledildiği yerden başlamak istiyoruz. Herkesin bir mum al Mumcu sokağa gel diye oraya çağırıyoruz. Şenlikli bir akşamla şölen havasında hep birlikte yeniden başlayacağız. Sizi de bekleriz. Ergin sayesinde televizyona da çıkmıştım. Ertesi akşam kampanyanın ikinci ayağını Uğur Mumcu'nun katledildiği yerden Mumcu sokaktan başlatmaya karar verdik. Gece karanlık, epey bir kalabalık var. Eski ve yeni Ankara Baro başkanları, parlamenterler, Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, öğretmen arkadaşlar, hepimiz varız. Aniden ellerinde meşalelerle işçi partililer çıktı geldi. Sürekli aydınlık kampanyasıyla ilgili olmayan pankartlar taşıyorlar. Hükümet aleyhine slogan atıyorlar. Yurttaş Gelişimi adı üstünde bir siyasi partiyle organik ilişkisi olmayan, olabildiğince sivil bir girişim. Zaten cazibesi de bu. Adeta toplantımız basılmıştı. Ben yanlarına gittim. Başlarında partinin başkan yardımcısı Hasan Yalçın var. Daha bir cümle söylemeden adam bana hakaret etmeye başladı. Sustum kaldım. Yanımızda Fikri Sağlar da var. Kenara çekildik. Fikri Bey, siz bir şeyler söyleyecek misiniz? Diye sordum. İçimden bir şey söylemek gelmedi. Öylece dağıldık. Sayfada o döneme ait sürekli aydınlık için bir dakika karanlık kampanyasına katılım ilanı var. İlan şöyle: Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık kampanyasına yeniden başlıyorum. Çetelere dokunulması için, dokunulmazlıkların kaldırılması için, sürekli aydınlık için. Bir mum alıp Mumcu sokağa gidiyorum. Ben çete üyesi olmakla suçlananlara, Türkiye seninle gurur duyuyor diyenlerden değilim. Suç örgütleri kuranların, onlara görev verenlerin yargı önüne çıkartılması konusundaki ısrarımı sürdürüyorum. Çünkü belleksiz, vicdansız, sessiz, kayıtsız değilim. 30 Eylül akşamı saat 8'de Karlı Sokak'ta Uğur Mumcu Anıtı önünde buluşalım. Aydınlık için yurttaş girişimi. Bu çağrı yurttaştan yurttaşa yapılmıştır. Lütfen yaygınlaştırın. İşçi partililer toplantıyı sabote etmeyi başarmışlardı. Baro yöneticiliğim sırasında Taraf gazetesinde yayımlanan Ergonokan davasına destek yazım nedeniyle onlarla bir kez daha karşı karşıya gelecektim. Birileri ısrarla eylemi Refah Yol Hükümeti karşıtı bir zemine çekmeye çalışıyordu. Nitekim başarılı da oldular. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemine en yoğun katılımın askeri lojmanların pencerelerinden yapıldığını gördüğümüzde bunu anlamalıydık. Hükümet de zaten eylem için fasafiso, gulu gulu dansı yapıyorlar, mum söndü oynuyorlar deme gafletinde bulundu. Siyasette kendi kuyusunu kazarak askerin işini kolaylaştırmıştı. Askeri vesayetin bütün unsurlarıyla hayat bulduğu 28 Şubat darbesi siyasete hakim oldu. Şimdi birilerinin bu eylemin neden hükümet karşıtı bir zemine çektiği anlaşılmıştı. Ne oldu yahu bu Susurluk? Eylül 1997'de bir gece ışıklar için gala yaptık adliyenin önünde. Gelenler az fakat heyecanlı. Olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Hala açılmış bir dava yok. Dosya savcılıklarda sürünüyor. Bu işi de kapatırlar görürsünüz diyenler haklı mı çıkacak acaba? Böyle düşüne düşüne uyumuşum. Rüyamda 1976 yılında 91 yaşında ölen dedemi gördüm. Nedense bu yaşlarda köyü ve ölenleri daha çok görüyorum rüyalarımda. Hayırdır inşallah denir böyle durumlarda. Evet, hayır olsun. Eski evimizdeyiz. Anam yerleri süpürüyor, her zamanki beceriksizliğiyle. Dedem ayakta fakat çok yaşlanmış. Ben de köye yine bir yerlerden dönüyorum. Her zaman olduğu gibi. Yahu adam hala ayakta, helal olsun diyorum. Anam, bakma oğlum, artık altın üstünü her şeyini kaybetti. Geleni gideni tanımıyor. Bakmak çok zorlaştı. Öleyim demekle ölünmüyor. Ölüm kurtuluş ama hani nerede? Allah elden ayaktan düşürmesin. Bunun yine iyi kötü bakanı var. Biz böyle olmayalım ya Rabbi, bize kim bakar diye söyleniyor. Bak Hasan gelmiş, kim bu tanıyor musun? Adam birden doğruldu, bana doğru baktı. Ne oldu yahu bu Susurluk? Dedi. Sabah ilk işim, unutmayayım diye rüyamı saygını anlattım. Ayrım sonu, sayfa 171.